kuramının kurucularından olan John Bowlby, anne babasıyla duygusal olarak yakın bir bağı olmadan evdeki bakıcılardan biri tarafından büyütülmüştür. 7 yaşına geldiğinde ise yatılı okula gönderilen Bowlby, hayatının ilerleyen yıllarında ve bir bilim insanı olduktan sonra eşine şöyle demiştir. Bir köpeği bile bu kadar erken bir yaşta yatılı okula göndermezdim. Bowlby'nin hayat hikayesine ve geliştirdiği kuramsal zemine bakarak, psikologların kendi psikopatolojilerini çalıştıkları fikrinin bazı zamanlar doğru olduğunu söylemek mümkün.
Merhabalar, Ekini Büyütmek podcast serisinin 15. bölümünde konuğumuz Bahar Bahtiyar Saygan. Bahar Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, merhabalar.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, teşekkür ederim. İyi kalmaya çalışıyorum. Siz de iyisinizdir umarım.
İyiyiz, iyiyiz. Bahar Hocam, siz gelişim psikolojisi alanında doktorsunuz. Çalışma konunuz da bağlanma kuramının çerçevesinde şekillendi bildiğim kadarıyla. Biraz kendinizden evet. Ve özgeçmişinizden bahseder misiniz?
ODTÜ psikoloji mezunuyum. 2013 yılı mezunuyum. Sonrasında yine ODTÜ'de gelişim psikolojisi üzerine master'ımı tamamladım ve hemen arkasından yine gelişim psikolojisi üzerine doktora eğitimimi tamamladım. Yeni, çok da eski olmayan çiçeği burnunda bir doktorum diyebilirim. Bu şekilde çalışmalarım devam ediyor. Yakın zamanda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayacağım. Onun heyecanı içindeyim. Bu şekilde.
Harika. Çalışma konunuz neydi? Test konunuz neydi acaba?
Çalışma konum özellikle master'da bağlanma kuramı üzerine çok fazla çalıştım. Hatta yeni ölçekler geliştirmek şeklinde. Bağlanma kuramı genel olarak yani yıllardır bütün özellikle lisans sonrası eğitimimde en başta da çalıştığım konulardan bir tanesi. Bunu çeşitli farklı konularla birleştirerek tabii ki ebeveynlik gibi, mizaç gibi, çocuğun mizacı gibi konularla bağdaştırarak çalıştım. Veya işte prematüre bebeklerde çalıştığım bağlanmayı çalışmalarım var. Dolayısıyla genel olarak bu çerçevede daha doktora tezimde biraz daha çocukların benlik kavramlarıyla ilgilendim. Veya çocukla anne arasındaki ilişkinin karşılıklılığı ile ilgilendim. Genel olarak çalışma konularım bu çerçevede ilerliyor.
Harika, harika. Bahar Hocam, peki o zaman belki biraz temel kavramlarla başlayabiliriz. Özellikle psikolojiden olmayan dinleyicilerimiz için. Bağlanma dediğimizde... Neler var bunun içinde? Belki temel özellikleri neler? Bunlardan biraz bahsedebiliriz.
Bağlanma kuramı dediğimizde, aslında bağlanma dediğimizde ilk etapta akla anne çocuk arasındaki bağlanma geliyor. Bağlanmanın temelini bu oluşturuyor. Her zaman anne olmak zorunda değil tabii ki. Ama genelde birincil bakım veren kişi çoğunlukla anne olduğu için anne çocuk arasındaki bağlanmayla başlıyor. Hayatın ilk yılında aslında daha 6. aydan itibaren özellikle gözlemlemeye başladığımız ama özellikle 1 yaşına gelene kadar çocuğun anne ile çocuk arasındaki çok güçlü bir bağdan bahsediyoruz aslında. Temel kavramlardan bahsedecek olursak çocuğun kendini daha güvende hissettiği, bu güvenle beraber hayatı keşfedebildiği, kendini o yakınlığı işte annenin verdiği yalnız değilsin, yanındayım, güvendesin mesajlarıyla beraber çocuğun hayata çok daha güven hissiyle hazırlandığı bir durumdan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla en temelde en güçlü bağ olarak bahsedebilmemiz mümkün anne ile çocuk arasındaki ilişkilerden.
Ve temel olarak anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla da bağlanma kuramı daha çok sizin de belirttiğiniz gibi anne çocuk ilişkisini içeriyor. Bunun içindeki önemli öğeler neler? Yani şunu demek istiyorum. Anne ile çocuğun duygusal ilişkisinin aslında duygusal bir bağlanma budur. Bağlanma derken bu duygusal bağlanmada rol oynayan belirli özellikler de olduğunu biliyoruz. Siz bu konuyu çalışan bir araştırmacı olarak hangi özellikler rol oynuyor? Yani tanımlarken bir annenin nasıl davranması üstünden belki ve çocuğun nasıl cevap vermesi üstünden nasıl tanımlıyoruz?
Ya aslında şöyle bakmak lazım. Çocuğun hayatta en temel iki tane ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi Güvenlik ihtiyacı. Yani çok önemli bir işlev var tabii ki. Hayatta kalma işlevi üzerinden bir güvenlik ihtiyacı var. Bir diğer ihtiyaç ise keşif ihtiyacı. Bunun da işlevi tabii ki hayatı tanıma, yetişkinlikte bile kullanacağı belki becerileri edinme sürecinden bahsediyoruz. Güvenli bağlanmaya baktığımız zaman ya da güvenli bağlanan anne davranışlarına baktığımız zaman bu iki temel ihtiyacın karşılanması durumundan bahsediyoruz. Yani çocuğun kendini güvende hissedebilmesi, bunun içinde tabii ki annenin fiziksel yakınlığı var, annenin ulaşılabilirliği var. Yani çocuğun ihtiyaç duyduğu durumlarda bu korktuğu bir durum olabilir, üzüldüğü, ağladığı bir durum olabilir, endişelendiği, kaygısının arttığı bir durum olabilir. Annesinin yanında görebilmesi ve o güvenlik ihtiyacının karşılanması. Bu güvenlik ihtiyacı karşılandıktan sonra da aslında bu kez keşif ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani bildiğimiz gibi aslında çocuk kendini güvende hissettiği oranda, annesi tarafından ya da bağlanma figürü tarafından güvende hissettirilebildiği oranda bu sefer keşfetmeye başlıyor, hayatı öğrenmeye başlıyor. Dolayısıyla bunu bir aslında çok sevdiğim de bir metafor var, termostat metaforu diye. Bildiğiniz gibi işte belli bir ısının altına düştüğünde o tekrar aynı seviyeye getirmek için böyle bir işlevi vardı termostatın. Ve bu da aynı şekilde bağlanma açısından baktığımız zaman güvenlik düzeyi yeterli olduğunda, yani çocuk kendini güvende hissettiğinde oynar, keşfetmeye başlar. Ama bu düzey aşağı düşer düşmez, yani çocuk herhangi bir tehdit algıladığında, korktuğunda, ağladığında, onu herhangi bir şekilde endişelendirecek bir durum olduğunda güvenlik gereksinimi tekrar en birincil hale gelir, çocuk oyunu bırakır ve anneye koşar. Ve aslında tam da böyle durumlarda annenin verdiği tepki, çocuğu yatıştırmaya yönelik çocuğun tepkisini, belki duygusal anlamda onun düzenlemesi, duygu düzenlemesini sağlamaya ne kadar yardımcı olduğuyla alakalı bağlanma örüntüsünün temelleri aslında burada atılıyor.
Evet. Ve belki şunu da eklememiz lazım değil mi? Yani siz konuşurken çok çok da güzel anlattınız zaten bütün kuramı bence. Fakat bunun üstüne de herhalde hem sizin birincil bahsettiğiniz cevap vermesi, duygusal ihtiyaçlarını karşılaması. Fakat burada bir tutarlı olmanın öneminden de bahsedebiliriz herhalde. Yani
Kesinlikle
annenin
öyle,
bir
kesinlikle.
sefer, evet, yani ilgi gösterip "Aa, ne oldu sana?" ya da "Onu mu istiyorsun? Hadi gel birlikte yapalım." dediği bir şeye ikinci bir kez cevap vermemesi ya da ilgilenmemesi de aslında belki o güvenli bağlanmayı zedeleyebilecek ya da en azından farklı bağlanma tiplerine neden olabilecek faktörlerden diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Hatta bazen bunu şöyle görüyoruz pratik anlamda ele aldığımızda, işte çocuk ağladığında, bir ağladığında anne gidiyor kucağına alıyor, onu yatıştırıyor. Başka bir ağladığında, ya şimdi her seferinde de kucağıma alırsam şımarır mı acaba gibi, böyle her seferinde çocuğun yaşadığı şeylerde bir tutarlı olmayan şekilde cevap geldiğinde çocuk tam olarak oturtamıyor. Annem gelecek mi, ihtiyacımı karşılayacak mı yoksa gelmeyecek mi kısmında bir karışıklık oluyor. Olduğu zaman işte o zaman tam da dediğiniz gibi güvenli bağlanmadan uzaklaşılan nokta oluyor. Bu anlamda annenin tutarlı davranması, tutarlı bir şekilde cevap vermesi, ulaşılabilir olması çocuğun ihtiyaçlarına karşı, duyarlı olabilmesi çok önemli.
Peki Bahar Hocam, biraz kuramsal olarak bu çalışma alanının nasıl çıktığı, teorinin nasıl çıktığı, nelere dayandığı gibi belki ufak yani tarihsel ve kuramsal olarak bir arka plan bilgisi de verebiliriz belki.
Tabii.
Neler söyleyebiliriz bu konuda?
Bağlanma kuramının ortaya çıkışını daha iyi anlayabilmek için aslında bana kalırsa bir adım öncesine bakmak lazım. Yani bu kuram ortaya çıkmadan önce nasıl bir ortam söz konusuydu diye baktığımız zaman çoğunlukla, yani işte 1950'li yıllardan bahsediyoruz genel olarak. Psikanaliz kuramın çok fazla ön planda olduğu, işte çocuğun haz arzusunun çoğunlukla annememesi tarafından karşılandığı gibi ya da tatmin edildiği gibi bir durum. Ve aynı zamanda davranışçılık ekolünün çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Yine emme davranışı ve aslında daha da önemlisi annenin sağladığı besleme, yani süttür aslında önemli olan, çocuk anneye beslenme amacıyla gider diyor davranışçı ekol. Dolayısıyla çok daha somut bir açıdan, yani anne çocuk ilişkisinin o rahatlatıcı, güven verici tarafı çok görülmüyordu, bilinmiyordu. Hatta o süreçlerde çocuğa sebepsiz yere sevgi göstermenin, işte çocuğu şımarttığına inanılan, tembel veya daha zayıf çocukların yetişmesine sebep olan durumlar olduğu söyleniyordu. Hatta çok ilginçtir, davranışçılık ekolünün kurucularından, hatta kurucusu diyebileceğimiz Watson'ın şöyle bir hayalini dile getirmiş bir kitabında. bebeklerin bebek çiftliklerinde ebeveynlerinin zarar verici etkilerinden uzakta yetiştirileceği gibi bir hayalden bahsediyor kitabın. Dolayısıyla böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Bundan sonra John Bowlby, İngiliz psikolog, psikiyatrist ve psikanalist hepsi bir arada, çocuklar üzerinde gözlem yapmaya başlıyor. Uyum sorunu olan çocuklarla ilgili gözlemler yapıyor. Yetimhane denilen ya da çocuk esirgeme kurumu denilen, bizim artık günümüzde onların negatif konotasyonundan dolayı yuva ifadesini tercih ettiğimiz çocukları gözlemliyor. Hatta bir adım öncesine bakacak olursak, John Bowlby'nin, yani bu kurumun geliştiricisinin kendi çocukluğuna baktığımız zaman daha 7 yaşındayken ailesi tarafından yatılı okula verildiğini görüyoruz. Evet. Hatta ondan da önce daha 4 yaşındayken bakıcısı tarafından terk edildiğini, daha sonrasında John Bowlby bu iki deneyimi de aslında çocukluk travması olarak değerlendiriyor ve hayatının en kötü süreci olarak tanımlıyor.
Evet. Hatta çok ilginçtir, araya gireyim da çok hoş gelmiştir bana. Bir köpeği bile yatılı okula göndermem diye bir sözü var. Hı hı. Çünkü ailesi çok küçük yaşta yatılı okula gönderiyor ve her zaman bir duygusal yoksunluk içinde. Ve bütün teoriyi de bunun üzerine kuruyor zaten kuramı da.
Evet. Aynen öyle, aynen öyle. Zaten aynı zamanda o yılları yani böyle dönemsel olarak da düşündüğümüz zaman tam da İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllar baktığımızda ve o İkinci Dünya Savaşı'ndaki ebeveyn kayıpları veya ebeveyn ayrılıkları, o zamanlarda işte çocukları hayatta tutmak amacıyla ebeveynlerinden ayırıp kırsal bölgelere falan göndermişler. Dolayısıyla hem bir hani ebeveynin varlığı olmasına rağmen bir ayrılık söz konusu ve aynı zamanda somut bir kayıp da söz konusu. Dolayısıyla tüm bu ortamda bol bir çocukların sağlıklı gelişim gösterebilmeleri için sevgiye ve anneye ihtiyacı olduğunu öne sürerek bu anlamda çalışmalar yapmaya başlıyor. Ve yine dediğim gibi davranışçılık ekolünün söylediği işte annenin sadece beslenme sağlayan, sadece çocuğu emzirmek için var olan bir işlevinin ötesinde çok daha önemli, o psikolojik bağ açısından çok daha önemli bir rolünün olduğunu söylüyor.
Çağdaş çalışmalara da bakarsak aslında bir kısmı çocuğu emzirmenin mesela bağlanmayı destekler bir yerken aslında mutlaka da emzirmesi gerekmiyor annenin. Çünkü düşünürsün mesela baba emzirmiyor ama babayla da bir bağlanması var biliyoruz. Bu daha çok duygusal yakınlık, hele daha küçük yaşlarda ten teması, ihtiyaçlarını karşılama ve birçok farklı öğenin ortaya çıkarttığı bir aslında duygusal güven ortamından bahsediyoruz. O anlamda da iyice o belki daha teknik bakış açısının yıkıldığını söyleyebiliriz.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hatta o süreçlerde yapılan belki bir deneyden de bahsetmek iyi olabilir bağlanma teorisini anlama açısından. O da Harlow'un maymunları hepimizin bildiği aslında bu alanda çalışan. Ya iki tane anne simülasyonu oluşturuluyor. Bir tanesinin tamamen işte tellerden oluşuyor. Telle çevrili bir anne simülasyonu ama ucuna bir biberon yerleştiriyorlar. Dolayısıyla orada bir besin kaynağı var. Yanındaki anne yine tellerden oluşuyor ama üzerine yumuşak bir şekilde böyle havlu gibi, battaniye gibi bir şey sarılıyor. Dolayısıyla daha sıcak, daha duygusal yakınlık kurulabilecek aslında. O sıcaklığı verebilecek bir anne. Ve bu bebek maymunları bu iki annenin de olduğu odaya koyduklarında günün çok büyük bir çoğunluğunu o sıcak, o işte havluyla kaplı olan annede geçirdiğini, sadece beslenme ihtiyacını karşılamak için diğer anneye gidip karnını doyurup buna geri döndüğü görülüyor. Hatta bir adım ötesinde deneyin. Bu kez işte hani dedik ya çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özellikle olumsuz duyguları sırasında çok ihtiyacı var diye bağlanma figürüne. Ortama bir korku figürü salıyorlar. Bu korku figürü işte bir robot, ses çıkaran, hareket eden bir stres yaratıcı bir faktör aslında. Öyle bir durumda da bebek maymunların hemen o yine sıcak olan anneye, aslında besin kaynağıma değil de sıcak olan anneye direkt koştuklarını görüyoruz. Dolayısıyla işte bu deney aslında olayın tamamen beslenmeden ibaret olmadığını, sütten ya da anne memesinden çok daha öte bir şey olduğunu bize gösteren, bağlanma kuramına da aslında epeyce yön veren çalışmalardan bir tanesi.
Kesinlikle. Ve Harlow'un bir yerden sonra laboratuvarının kapanmasına da sebep olan bu son söyledikleri deneyler. Çünkü bebek maymunlarda kalp krizi geçirenler ve ölenler oluyor. Ondan sonra da hatta büyük protestolar oluyor vesaire. Peki Bahar Hocam, şuradan biraz devam etsek. Şimdi bizde duygu düzenleme becerileri denen ve gelişim psikologlarının, diğer psikologların da, alandaki psikologların da çalıştığı önemli bir konu var. Aslında bağlanma, çocuğun ihtiyacı olduğunda ilgi gösterme, sorununu çözme ya da işte güvenli bir ortam sağlama. Peki ihtiyacı olmadığında sürekli olarak anne baba çocuğun hayatına müdahilse, bu duygu düzenleme becerileri açısından belki ne anlama geliyor? Biraz bu dinamiği de tartışabiliriz diye düşündüm. Ne dersiniz?
Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Duygu düzenleme hayatın geri kalanında da kullanacakları aslında en temel ihtiyaç gelişmesine ihtiyaç duyulan becerilerden bir tanesi dediğiniz gibi. Ve evet, hani çocuğun her zaman şunu söylüyoruz: ihtiyaç duyduğunda, çocuk söylediğinde, çocuk istediğinde, talep ettiğinde veya bu ihtiyacı bir şekilde ihtiyaç hissettiğine dair sinyaller gönderdiğinde. Bu endişelenmek olabilir, bu ağlamak olabilir, korkmak olabilir, anneye gitmek olabilir veya annenin gelmesini istemek olabilir. Böyle durumlarda çocuğun gerçekten çok daha duygu düzenleme durumunun, yani o kendini güvende hissetme hali aslında. Korkmaması, tamam benim yanımda olacak, ben güvende olacağım, beni koruyacak fikri, bağlanma figürüne olan bu inanç, çocuğun duygularını çok daha kolay düzenleyebilmesini sağlıyor. Ama böyle bir durum olmadığı halde, dediğiniz gibi herhangi bir ihtiyaç göstermediği halde, aslında tam tersi işlevi oluyor. Yani aslında çocuk ihtiyaç duymadığı halde ebeveynlerden gelen aşırı bir korumacılık olabilir ya da talep etmediği noktada bir yardım etme ihtiyacı aslında çocuğa şöyle bir mesaj veriyor: ben yetersizim, bunu ben yapamayacağım için benim adımı onlar yapıyorlar.
Evet.
Yani ihtiyaç duyduğunda gelen yardım ne kadar faydalıysa duygu düzenleme açısından, ihtiyaç duymadığı noktada gelen, tam da dediğiniz gibi aslında o yardım edilen ya da destek olma, tabii ki iyi niyetiyle yaklaşan ebeveynlerin davranışı tam anlamıyla bir müdahaleciliğe dönüşüyor. Dolayısıyla duygu düzenleme becerilerini olumsuz etkiliyor.
Evet ve yani özellikle otonomi gelişimiyle ilgili çocuğun tabii
Kesinlikle.
aslında büyük bir ket de vurabilir. Yani bunun özellikle bağlanma stillerine baktığımızda ya da kurama baktığımızda işte tutarlı olarak ilgi göstermeme ya da ihtiyaçlarına ilgi göstermeme ne kadar kötüyse aslında bütün becerilerini elinden alırcasına bir anne babanın her şeyi bir
Kesinlikle.
çocuğun adına yapması ve bunun sevgi adı altındaki öyle niyetler çoğu zaman iyi ama bu şekilde olması çocuğun çoğu zaman otonomi gelişimini, bireyselleşmesini engelleyen bir faktör diyebiliriz, değil mi?
Kesinlikle hocam. Yani şöyle de düşünebiliriz aslında, daha somut bir örnek verecek olursak. Çocuğun işte bir yeni yürümeye başladığı zamanları düşünelim. Bir koltuğun üstüne ya da sandalyenin ya da daha kısa, daha küçük bir şeyin üzerine çıkmaya çalışırken biz onu poposundan ittirip çok kolay çıkarabiliriz, değil mi? Ama o aslında o beceriyi geliştirmemiş ve aslında o kendine güveni hissedememiş oluyor. Ama
Evet.
biraz daha fazla uğraştığında, onu kendisi yapabildiğinde, çünkü yapabilecek seviyede, yani biraz daha uğraşarak, biraz daha çabalayarak yapabileceği bir şeyi ona alan sağladığımızda, onun yapmasına izin verdiğimizde, aslında işte o zaman o yeterlik ve dediğiniz gibi otonomi gelişimi orada oluyor. Ben
Evet.
yapabilirim, yani o çıktıktan sonraki mutluluk bizim onu poposundan bitirerek çıkartmamız arasındaki mutluluk çok farklı.
Kesinlikle.
Böyle düşünebilmemiz de mümkün.
Evet, bu söylediğiniz aklıma şunu getirdi. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Doğan Cüceloğlu'nun kendi doktora zamanından bir verdiği örnekti. İşte doktora danışmanının odasına gidiyor ve doktora danışmanının bir yaşlarına yakın çocuğu da aynen sizin söylediğiniz gibi koltuğa tırmanmaya çalışıyor, ofis koltuğuna. Ve Doğan Cüceloğlu yavaşça tutup yardım ediyor, çıkamıyor diye düşünüyor. Danışman da diyor ki bak bu gelişim kazanımını elinden aldın sen bunu yaparak.
Evet,
Aslında o bir şey
kesinlikle.
başarmaya çalışıyordu ve uğraşarak bir süre sonra başaracaktı. Aslında bunu
Evet.
yaparak o gelişimi elinden almış oldun diye çok hoşuma giden, çok çarpıcı bir örnek. Çünkü aslında kültürler arasında da değil mi bu kavramların ne kadar farklı olarak kullanıldığı ile ilgili
Kesinlikle.
bir durumda var. Şimdi biraz oraya değinmek istiyorum. Mesela bizde çok ilginç araştırmalarda şeyler çıkıyor ortaya. Mesela overprotection denen aşırı korumacılık gibi bir boyuttan şeyde bahsediyoruz anne babalık stillerinde. Fakat şu çok ilginçtir ki mesela bu aşırı korumacılık Türk kültüründe çok da olumsuz etkiler yaratmıyor. Çok uç noktalarda olmadığı zaman. Çünkü annenin ilgisi olarak algılanıyor. bağlanıyor. Şimdi benzer biçimde belki tipolojiden de çok başta bahsetmedik, onlarla da birlikte bahsederiz ama hani güvenli bağlanmada kaçınmacı ya da işte daha kaygılı özellikle durumda. Mesela annenin kaygılı bir anne olması da çocuğu mutlaka olumsuz yönde etkilemeyebiliyor bizim kültürümüzde. Çünkü bu çoğu zaman annenin ilgisi ve annelik tanımı içindeki görevi olarak da adlandırılıp tanımlanabiliyor. Bu da ilginç. Yani bu anlamda birincisi biraz bize kategorilerden bahsedebilir misiniz? Nasıl algılandığından. İkincisi de belki kültürler arasında nasıl farklar var ya da farklar var mı? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
Tabii ki hocam. Yani şöyle kesinlikle kültürler arası bir farktan bahsetmemiz mümkün dediğiniz gibi ve çocuğu bir davranış, yani bir ebeveynlik davranışının çocuğu nasıl etkilediği o toplumdaki normlardan çok fazla etkileniyor. Yani bizim toplumumuzda dediğiniz gibi mesela annenin aşırı korumacı olmasını, yani çocuğun nasıl algıladığını aslında belirliyor ve çok etkiliyor. Bizim toplumumuzda annenin aşırı korumacı olmasını çocuk annem beni çok seviyor diye algılıyorsa bunun olumlu etkilerini görebiliyoruz. Ama bu başka bir toplumda annem bana müdahale ediyor diye olabilir. Yani aynı anne davranışı, aynı ebeveynlik davranışı çok farklı şekillerde içinde bulunulan toplumdan, kültürden etkilenerek çok farklı şekillerde algılanabilir. Dolayısıyla sonuçları da, çıktıları da o yönde değişecektir.
Harika hocam. Yarım dakikalık bir ara, hemen devam edeceğiz.
Farklı bağlanma tiplerine dediğimiz gibi baktığımız zaman ilk olarak evet aklımıza gelen ve en fazla günlük hayatta duyduğumuz güvenli bağlanma. Güvenli bağlanma işte bu bütün konuştuğumuz annenin tutarlı bir şekilde ulaşılabilir olması, tahmin edilebilir olması, tutarlı bir şekilde cevap veriyor olması, çocuğun ihtiyaçlarını doğru bir şekilde, çocuğun sinyallerini doğru bir şekilde okuyor ve buna cevap veriyor olması. Dolayısıyla anne çocuk arasında karşılıklı güvenin olduğu sıcak bir ilişkiden bahsediyoruz. Annenin gerektiğinde destek verdiği, çocuğu kabul ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Burada iki tane kavramdan bahsetmekte fayda var. Aslında biraz bahsettik ama kavramsal olarak da ele alacak olursak. Bir tanesi güvenli üst, bir tanesi de sığınılacak liman. Secure base ve safe haven diye bildiğimiz Türkçe'ye bu şekilde çevrilen evet. Güvenli his ve sığınılacak liman olarak. Güvenli his tam da çocuğun keşif ihtiyacında annenin yanında olması. Yani işte hani en başta dedik ya iki tane temel ihtiyacı var diye. Bir tanesi güvenlik, hayatta kalma, bir diğeri keşif. Bu keşif ihtiyacında çocuğun rahatlıkla keşfedebilmesi için her şeyden önce güvende hissetmesi gerekiyor ve anneyi o güvenli his olarak kullanmasından bahsediyoruz. Şöyle somutlaştırabiliriz. Mesela yepyeni bir ortamda olduğunu düşünelim çocuğun. Yeni ilk defa gittiği bir yere değişik oyuncaklar olsun. Öncelikle çocuk annesinden uzaklaşması gerekiyor ki bir miktar keşfedebilsin o oyuncakları, o yeni ortamı. Ve bu keşif yapabilmesi için ilk etapta işte anneyi güvenli üst olarak kullanması gerekiyor. Sınırılacak limana baktığımız zamansa çocuğun biraz daha olumsuz duygularda anneye ihtiyaç duymasından bahsediyoruz. Evet. Yani çocuk korktuğunda, ağladığında, üzüldüğünde, endişelendiğinde veya bir stres yaşadığında bu kez anneye bu sebeple gitmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla güvenli bağlanmadan bahsederken annenin bir güvenli üst bir de sığınılacak liman görevi görme, bu işleve sahip olmasından bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla çocuk anneden ayrıldığında evet huzursuz oluyor ama geri dönüşünü gayet işte mutlulukla karşılıyor. Kolayca yatışabilir oluyor. Tabii ki ayrılık kaygısından ayrıyeten bahsetmekte fayda var. Ama neticede önemli olan şu, çocuğun kafasındaki düşünce, çocuğun aldığı mesaj şu. Annem ihtiyacım olduğunda yanımda olacak. Dolayısıyla çocuk sıkıntı yaşamıyor. Annesine bu anlamda güven geliştiriyor. Ve daha ileriye baktığımız zaman, daha uzun vadede baktığımız zaman insanlara güvenebilirim. Ben güvenli bir işte. Bu temel güven olgusu aslında bu anlamda gelişiyor. Bu sayede
aslında
gelişiyor.
Aslında belki burada söylememiz gereken de bu küçük yaşta edinilen bağlanma stilleri daha sonraki hayat boyu olan arkadaşlıklarımızı, romantik ilişkilerimizi, her türlü sosyal ilişkimizdeki kaliteyi de etkiliyor değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle öyle. Aslında temelini işte anne çocuk bağlanmasıyla atıyoruz. Daha sonra bu işte ergenlikte bazen arkadaşlarla olan birincil bağlanma figürünün arkadaşlara dönüşmesini görebiliyoruz. Daha sonra yetişkinlikte ise bu romantik partnerlerle olana evriliyor. Ve aslında aynı örüntüleri görmeye devam ediyoruz. Tabii ki yetişkinliğe baktığımız zaman bu kez karşılıklı bir bağlanma örüntüsü söz konusu. Yani benim bağlanma örüntüm aynı zamanda karşılıklı arasındaki işte romantik partnerin bağlanma örüntüsüyle nasıl bir etkileşime giriyor kısmı, birbirlerinden etkilenmesi kısmı hep mümkün ve gördüğümüz şeyler. Evet.
Peki babalar nerede burada? Bu soruyu soruyorum.
Yani evet, genel olarak birincil bakım verenin anne olması çoğunlukla annenin birincil bağlanma figürü olmasına sebep oluyor. Ama evet, babalarla da ikincil bir bağlanma gelişiyor. Şimdi bağlanmanın evrelerinden biraz bahsedecek olursak aslında o noktada babalar işin içine giriyor. Bağlanma nasıl oluşuyor kısmından biraz bahsedecek olursak, tabii ki bu hani bir anda işte bir yaşına girdi ya da bir sabah uyandık bağlanmıştık gibi durumdan bahsetmek mümkün değil. Bu bir süreç. Bu çok uzun bir süreç. Geleneksel olarak, yani gelişimsel açıdan baktığımız zaman 0-2 ay arasında, doğumdan sonraki ilk 2 ayda herhangi bir bağlanma davranışı gözlemliyoruz. Buna bağlanma öncesi evre diyoruz. Herhangi bir şekilde yabancıya ayırt etmiyor, herhangi bir kişiye ayırt etmiyor. Temel ihtiyaçlarını kim karşılıyorsa onun tarafından ağladığında da yatıştırılabiliyor. Herhangi bir bağlanma davranışı gözlemlemediğimiz bir süre. Sonrasında bağlanmanın oluşma evresi, daha doğrusu başlama evresi diyelim, 2-6 ay arası yavaş yavaş çocuk tanıdıklarla yabancıları ayırt etmeye başlıyor. Ha. Yani artık hani annesine tercih göstermeye başlıyor, ağladığında ona doğru uzanmaya başlıyor. Hala hani bir yabancı kaygısı yok, evet herkes tarafından hala yatıştırılabilir ama bir miktar tercih göstermeye başladığı bir süreçten bahsediyoruz.
Evet.
Sonrasında asıl bağlanmanın en belirgin evresi, bağlanmanın oluşma evresi 6. aydan 2 yaşa kadar olan evre gibi düşünebiliriz. Burada çok açıkça bir tercih etme görüyoruz. İşte çocukların anne diye ağlamaya başlaması gibi, en hani ihtiyaçlarının en yoğun olduğu süreçlerde anne ise eğer birinci bağlanma figürü, anneye gitmesi gibi. Yakınlık kurma, yani o fiziksel yakınlığı hem sağlama hem de onu sürdürme ihtiyacının en fazla olduğu süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte yine ayrılık endişesi, ayrılık kaygısının had safhada olduğunu görüyoruz. Daha sonra işte bu 1,5-2 yaşlarına itibaren artık multiple attachment dediğimiz daha çoklu bağlanma süreci başlıyor. Karşılıklı ilişkinin de oluşmasıyla beraber çocuğun artık işte daha mobil olması, yürümeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. Karşılıklı ilişki kurulmaya başladığı evde de diğer bağlanma figürleri de işin içine girmeye başlıyor. İşte baba tam da bu süreçlerde biraz daha olaya dahil oluyor diyebiliriz. Yani dolayısıyla evet, anneye bağlanıyor ama bu demek değil ki hani birinci anne bağlanma figürü anne, babanın bir işlevi ya da önemi yok, kesinlikle diyemeyiz tabii ki. Bir o kadar da baba kesinlikle çok önemli. Şu da demek değil. Yani hani anneyle güvenli bir bağlanma geliştiriyor. Babayla güvenli bağlanma yine geliştirebilir veya güvensiz olabilir. Çocuk bunun ayırdığına varıyor. İhtiyacı olduğunda artık bir süre sonra çocuk kimin nasıl tepki vereceğini anlamaya başlıyor.
Bir de şu da var, belki burada onu da söylemek tabii önemli. Mesela biz ve literatürde de öyle geçiyor ve yani hala güncel çalışmalarda da temel bakım veren olarak genelde kadınlar, yani anneler adlandırılıyor. Bütün gelişim literatürü de bunun üzerine. Bu gelişimcilerin bir seçimi değil. Gerçekten çalışmalar yapıldığında çoğu zaman da tutarlı örüntüler annelerle yapılan çalışmalarda çıkıyor. Babalar da bazen çıkıp bazen çıkmıyor. Kültür etkiliyor, bireysel farklılıklar etkiliyor vesaire. Yani burada belki önemli söylememiz gereken şey, aslında biz biraz normatif yapıdan bahsediyoruz. Yani bu normatif yapı içinde daha toplumsal cinsiyet normları ve rolleri çerçevesinde kadınlara bu görev atfedildiği için yani durumun biyolojik kısmından artık bir yerden sonra bağımsız olarak bu bir toplumsal rol. O yüzden de anneler çoğunlukla her programımızda söylediğimiz gibi temel bakım vericiler. Ama şu örneklerde var değil mi hocam? Yani bir biçimde mesela babanın çok daha aktif rol aldığı, esas bakım verici olduğu ve annenin çok daha mesela az rol aldığı durumlar da tabii ki de mevcut. Ya da biraz daha hani modern annelik, postmodern annelik bölümü yapmıştık Ayşe Saktanber hocamızla, orada da konuştuğumuz şey. Çok daha egaliteryan diyebileceğimiz, gerçekten anne ile babanın eşit rolleri olduğu, sadece iş paylaşımında değil duygusal ihtiyaçlar konusunda da eşit rolleri olduğu ailelerde gittikçe daha yaygınlaşıyor. Özellikle daha gelişmiş ülkelerde de tabii bu bireysel değerlerle, farklılıklarla da çok ilintili herhalde.
Kesinlikle çok umut verici bir kısmı bu. Tam da dediğiniz gibi yani bu egaliteryen yapıya biraz daha yaklaştığımız zaman hala tabii ki genel olarak egaliteryen bir toplum olduğumuzdan bahsetmemiz hiç mümkün değil ama bu yönde umut verici bir gelişme var gerçekten.
Evet, kesinlikle. Peki Bahar Hocam, evrimsel psikoloji açısından baksak, yani evrimsel psikoloji bildiğimiz gibi herhangi bir şeyin üzerine, kavramın üzerine uygulayabiliriz. Bu davranışın ya da bu varoluşun işlevi ne? Niye var? Güvenli bağlanma bildiğimiz kadarıyla farklı kültürel yapılarda %60-65 oranında çıkıyor. Fakat bir
Evet.
%40 da güvensiz bağlanma yani kaçıngan, değil mi, korunmacı ve kaygılı bağlanmadan bahsediyoruz. Bunun
Evet.
artık bağlanma kuramı o kadar popüler oldu ki şuna çok girmedik. Yani kaçıngan bağlanmada mesela
Evet, değil mi?
reddedilmekten korkup ondan tamamen özellikle zor durumlarda, stresli durumlarda kaçınma. Kaygılı bağlanmada tam aksine birazcık üste yapışma gibi yani asla yetmemiş
Aynen öyle.
ilgin ve sevginin ve sürekli işte maksimize etmeye çalışma.
Hep bir kaybetme korkusu, terk edilme korkusu.
Evet, aynen öyle. Peki yani soracağım soru şu. Tamam %60-65 büyük bir oran. Bu güvenli bağlanma stili olan kişiler diyoruz. Daha klasik bakış açısından. Peki o zaman güvensiz bağlanma niye var? Çünkü çok az da değil. Acaba bunun işlevi var mı? Evrimsel işlevi nedir size göre?
Şimdi şöyle değerlendirmek mümkün. Evet, kaygılı ve kaçıngan bağlanmaya baktığımız zaman anne davranışlarıyla da bebeğin bağlanma figürü davranışlarıyla çok fazla ilişkilendiriliyor. Ama aslında bu bağlantı örüntüsünün kurulması çocuğun da kendini korumaya yönelik hareket etmesine yönelik. Yani dediğimiz gibi mesela kaçıngan bağlanmada anneden çok da hani duygusal olarak bir uzaklık görüyoruz. Duygusal o bağı kuramama görüyoruz. Bunlar genelde daha biraz daha reddedici, biraz daha tepkisiz, biraz daha az duyarlı diyelim annelerde gördüğümüz o duygusal bağın kurulamama hali. Şimdi böyle bir şeyle karşılaştığında çocuk ne yapıyor? Diyor ki evet ihtiyacım olduğunda yanımda olmayacak. O zaman ben bu ihtiyacımı kendim karşılayayım. Yani o hayatta kalmayı sürdürebilmesi için kendine o yönde mesajlar vererek kendini korumaya alıyor. Bu durumda ne oluyor? Aslında anneye çok fazla gitmiyor. Anne gittiğinde tepki göstermiyor. Geldiğinde oyununa devam ediyor. Çok da umursamıyor diyelim. Doğru bir kelime mi bilmiyorum ama annenin gitmesi gelmesiyle çok fazla ilgilenmiyor. Yani aslında duygusal olarak kendini kapatıyor ki ben bu ilişkiden zarar
Zarar
görmeyeyim diyor.
görmeyeyim.
Ne kadar kendi kendimi evet ne kadar kendi kendimi yatıştırabilirsem bir duygularımı kendim ilgilenmem gerekecek bu belli oldu diyor. Ve o yönde aldığı kararlar neticesinde davranıyor. Tabii ki yetişkinliği de sarkacak şekilde. Benzer olarak kaygılı bağlanma için de düşünecek olursak kaygılı bağlanmada biraz daha annenin tahmin edilemezliği var. Yani işte biraz önce konuştuğumuz gibi bir ağladığında gelmesi, kucağına alması, bir ağladığında almaması gibi.
Tutarsın.
Dolayısıyla o tutarsızlık, aynen öyle. O tutarsızlıkta çocuk sürekli bir hani, terk edileceğim korkusu yaşıyor. Ve dolayısıyla anneye göndermemeye çalışma, anneye yapışma veya anne gidip geri geldiğinde bir yandan yapışma çok ilginç bir şekilde bir yandan da öfke görüyoruz. Yani bir yanda anneyi bırakmıyor tamamen yapışıyor ama bir yanda anneye karşı bir öfke çıkıyor. Bu
Evet.
iki duyguyu aynı anda görebiliyoruz.
Mesela yatıştırılmaya çalışıldığı zaman bu Ainsworth'un tipik çalışmalarında kaygılı bağlanması olan çocuk anneyi bir iter bir çeker. Yani ne senle ne sensiz gibi yani sarsma gibi neredeyse. Hem kucaktan bırakılmayı kabul etmiyor ama hem de sakinleştirilmeyi kabul etmiyor.
Kesinlikle çok uzun sürer sakinleştirilebilmeleri tam da dediğiniz gibi bir yandan sarılır anneye ama bazen bir yandan anneye vurduğunu falan bile görürüz. Yani o tarz davranışlar ikisinin bir yanda çok gitgelleri işte belki o annenin tutarsızlığından kaynaklanan çocuğun hem anneye ihtiyaç duyması hem de onu bırakıp gitmesine yönelik bir öfke söz konusu. Bu hani kaygılı bağlanmanın temelinde daha çok ben sevilmeyi hak etmiyorum, ben buna değmiyorum gibi düşünceler oluşuyor ve bu sefer onu korumaya almak amaçlı davranıyor. Dolayısıyla aslında bu evrimsel psikoloji açısından baktığımızda hani hep temel amaç hayatta kalmaktır ya birincil olan. Hep bir hayatta kalmaya yönelik kendine yeni yeni farklı stratejiler oluşturuyor çocuk ve bu yönde davranmaya devam ediyor. Tabii ki bu yine dediğimiz gibi hep bahsettiğimiz gibi ileriki ilişkilerini çok etkileyecek boyutları dönüşüyor. Yani genel olarak duygu düzenlemesiyle ilgili işte çocukluğunda kaygılı bağlanmış işte anneyle bu tarz davranışlar içinde olan kişi ebeveynliğinde de romantik ilişkilerine baktığımızda da hep bir terk edilme korkusu, hep bir işte sen beni yeterince sevmiyorsun, işte neden günaydın mesajı atmadın, neden benim daha fazla sevdiğimi söylemiyorsun gibi evet. Sürekli bir kaygı var. Sürekli bir ben sevilmiyorum, ben sevilmeyi hak etmiyorum düşüncesi olduğu için geri planda sürekli buna yönelik davranma ve hareket etme görülüyor.
Evet, evet, kesinlikle. Bir de belki şunu söylemek de önemli. Siz harika anlattınız zaten, açıkladınız. Bunun üzerine bir de belki doğal seçilim anlamında, yani farklı ortamlarda kimin hayatta kalma şansı ya da kimin daha az zarar görmesi mümkün diye baktığımızda da benim aklıma da şu örnekler geliyor. Bilmiyorum siz de onaylar mısınız? Mesela özellikle yuva çocuklarında, diyelim ki 50 tane bebek var ve şunu da biliyoruz, bazen yani bu durumlar da sıkıntılı çünkü personel o kadar fazla olmayabiliyor, değil mi? Yuvalarda çok fazla sayıda bebek oluyor. Hepsi bakım istiyor. Aslında bir yerden sonra mesela böyle kalabalık ve işte ihtiyacın çok zor karşılanabileceği ortamlarda kaygılı bağlanan çocuklar, sürekli ağlayan, yapışan, aslında çoğu zaman ortamdan en karlı çıkan çocuklar. Yani ortamdan ortama da
kesinlikle
bu değişebiliyor. Ya da mesela daha kopuk kaçıngan bağlanma tipine baktığımızda da yine literatürden bildiğim kadarıyla, yani bir istismar varsa fiziksel diyelim, çok agresyon gösteren, yani saldırganlık gösteren bir ebeveyn varsa, evde fiziksel şiddet varsa, aslında kopuk kaçıngan çocuklar bazen kendilerini koruyabiliyorlar da böyle durumlarda. Çünkü gidip o ebeveyne, hani tırnak içinde söylüyorum, bulaşmayan çocuk oluyor.
Ve daha kendilerini o şekilde korumaya.
Aynen. Oluyor. Daha diğer, yani onlar da zarar görse de diğer çocuklara göre, aynı ortamdaki mesela kardeşlere göre daha az zararla da işte yine tabir yani yerindeyse yırtabiliyor o durumda. Şimdi hocam bir de son olarak mizaç konusunun da aslında bağlanma kuramıyla çok bağlantılı olduğunu biliyoruz. Anne ile çocuğun mizacının uyumu, aslında goodness of fit denilen şey çok önemli.
Aynen öyle.
Evet, zaten daha önceki programlarda da birkaç kere bunu konuştuk. Yani yoksa zaten tek tip reçete bir annelik ya da reçete bir babalık olurdu. Yani temel doğrular tabii ki de var. Ama o dinamiğin nasıl geliştiği de çok önemli. Evdeki diğer insanların da katkısıyla bunun neye döndüğü, yani aslında aile sistemi teorisine de biraz buradan giriyoruz. Bunlar çok önemli. Peki belki bağlanma kuramını son olarak mizaca göre, çocuğun da mizacı, ebeveynlerin de mizacına göre değerlendirmeniz gerekse neleri belirtmek istersiniz?
Da dediğiniz goodness of fit kavramı inanılmaz önemli. Yani dediğiniz gibi mükemmel ebeveynlik diye ya da işte bir reçete ebeveynlik yok da çocuğa uygun ebeveynlik aslında yeterince iyi ebeveynlik. Yani ben çocuğumun mizacını biliyorsam ve işte anne duyarlılığından da bahsettik ya, hani çocuğun sinyallerini doğru okumaktan bahsettik. Bu her çocukta değişecektir. Zaten bunu her zaman vurguluyoruz. Her çocuk biricik, o biricikliği tabii ki mizacından da gelen bir biriciklik. İki kardeş bile birbirinden çok farklı oluyor. Dolayısıyla ebeveynin aslında
o her... anne çocuk ya da baba çocuk çiftlerinde burada görev tabii ki de yetişkin olarak ebeveyne düşüyor. Ve ebeveynin kendini buna uyumlandırması gerekiyor bir noktadan sonra.
Ya ben ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyımın ötesinde, daha öncesinde benim çocuğumun ihtiyacına, buna bakmakta fayda var. O işte o zaman mizaca yönelik ebeveynlik sergilemiş oluyoruz.
Evet, kesinlikle. Bahar Hocam çok teşekkür ederim. Harika bir program oldu. Bence dinleyicilerim
de ederim.
Çok yararlanacak. Çok çok sağ olun. Evet, umuyorum bir başka bölümde yine buluşacağız sizle.
Çok sevinirim. Çok sevinirim. Sizinle tamam. Konuşmak her zaman çok keyifli benim için.
Aynı şekilde Bahar Hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Birazcık kuyusu tırmandı. Biraz